Kıymetli dinleyenler, herkesin beklediği Bakış Açısı programı başlıyor. Geçtiğimiz hafta Tunahan Gök Hocam'la beraber gençlik ve hedefler üzerine bir değerlendirme yapmıştık, bir yayın gerçekleştirmiştik. Sayın Hocam'la bu hafta da Allah nasip ederse beraberiz. Değerli Hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Gençlik bizi sevdi diyebilir miyiz?
Evet, gençlik bizi seviyor. Biz de gençliği seviyoruz Allah'ın izniyle. Tabii gençlikten başladık geçtiğimiz hafta ama yine ilk soruyu gençlik üzerine yapalım. Sonra okuma üzerine, sonra teknoloji, bilgi ve böyle devam edeceğimiz bir yayın olacak Allah nasip ederse. Değerli Hocam, gençlik dönemi daha çok beyinle mi yoksa duygu ile mi hareket ediyor?
Kesinlikle duygu. Kesin oldu değil mi? Tek cevap. Evet. Ya tabii.
Şöyle bir şey var. Bizi dinleyenler de diyecek ya, Ahmet Hoca, sen gençliği miydin? Gençlik yaşamadın mı? Şimdi gençlik yaşadık da bunu bilsek de soruyoruz. Bazen şey oluyor. İşte TV'de, radyoda yayın yaparken bazen öyle sorular soruyorum ki bizi dinleyenler veya izleyenler acaba şunu düşünür mü? Ahmet Hoca, bu soruyu soruyorsun ama sen bilmiyor musun? Biliyorum ama bilmiyormuş gibi cevap evet, soru soruyorum. Evet.
Ama yani ortaya da güzel böyle açıyorsunuz ki anlamlı bir şey çıkıyor. Yani muhabbet çıkıyor. Aksi halde bildiğiniz ya da bilmediğiniz hiç fark etmez. Muhabbetin akması ve doğru bilgilerin izleyenlere, dinleyenlere ulaşması için önemli soru da sormak. Yani doğru soruyu sormak önemli. Bence çok doğru sorular soruyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Beyin... Dersimize çalışıyoruz.
Aa, çok güzel, çok güzel hocam. Beyin mi duygu mu? Bence duygularıyla hareket ediyorlar. Ama bilgi mi duygu mu kısmı var bir de bende. Şimdi tabii ki sonuç itibariyle mantıklarından, efendim söyleyeyim, akıllarından, belli süzgeçlerden geçirerek bizler, çocuklarımız, gençler bir şekilde yol kat ediyorlar. Ama duygularıyla hareket ediyorlar. Çünkü kendi aralarında konuşma, bana göre öyle. Çünkü derken burada bir bilimsel bir açıklama değil ama benim gördüklerim öyle. Bilgi olmadan da konuşabilmelerini sağlayan, iletişim kurmalarını sağlayan şey duygu. Duygularıyla hareket ettiklerinde bir şekilde hissiyatlarıyla iletişimini sağlıyorlar. Hareket edebiliyorlar bu anlamda. Ama bilgi olmadan duygularıyla verimli ve dolu dolu bir vakit geçirebilirler mi? Hayır. Onu zevkli kılan, onu kıymetli kılan şey bilgidir. Bilgi de nerededir? Bilgi sadece internette değildir. Bilgi sadece sosyal medyada değildir. Bilgi kitaplardadır. Bilginin kitaplarda olması da ancak okuyan başka birilerinin, daha böyle büyük ilimleri okumuş, çokça araştırmış, çokça gezmiş kişilerin yazmış olduğu kitaplardan almış olduğumuz bilgilerle biz kendi dimağlarımızı güçlendiririz. Ve bunu da duyguyla beraber ilerlettiğimizde etrafımızdaki insanlara daha pozitif, daha olumlu, daha bilinçli bir hava sezdiririz. O yüzden gençlere özellikle, evet, duygularıyla hareket ederler dedim ama bilgi olursa onun, o duyguyla hareket edilen çalışmalar tadından yenmez. Bence bilgi böyle zemine yerleştirilmeli sağlam bir tabaka olarak, sonra duygularıyla hareket edebilirler çok rahat bir şekilde, daha çok zevk alacaklardır hayattan.
Biz de öyleydik. Şimdiki evet. Nesil de öyle. Bu değişmez
böyle
değil mi?
Devam edecek, evet. Bu böyle devam edecek.
Çünkü insanın İnşallah yapısında
değişmez.
Var.
Evet, evet.
Allah öyle yaratmış.
Aynen öyle.
Pekala, okuma oranlarını ülkemiz ve dünya açısından kıyaslarsak biz neredeyiz, dünya nerede?
Şimdi okuma derken aslında baktığımızda böyle alıp kitap okuma, buna vakit ayırma gibi zamanların çok olmadığını düşünüyorum. Metropolde yaşayan insanlar için de, Anadolu'da yaşayan insanlar için de bir kitap satın alayım ve ben bu kitap okuyayım, kütüphaneye gidin bir kitap temin edeyim ve ben bunu okuyayım gibi alışkanlıklar artık azaldı. Bunları işte çeşitli aplikasyonlar veya uygulamalar diyelim, biraz daha Türkçeleştirelim. Çeşitli uygulamalardan ediniyoruz. Bir şekilde işte benim okumaya vaktim yok, kitap taşımaya vaktim yok. Telefona bir uygulama indiriyorum ve o kitabı dinliyorum. Bu da bir okumaya girer mi? Tartışmak lazım aslında ama bana göre bilgiyi alabiliyoruz. Bir kendi böyle hani kulaklığımızda bir müzik dinlemektense bu şekilde kitaplar okumak. İşte bir takım platformlarda yine var. Bir takım programların, oradaki bilgili insanlardan alınmış bir araştırmaların anlatıldığı böyle bloglar vesaire gibi böyle çalışmalar var. Bunları dinliyor olabilmeleri de insanların artık okumuşluk olarak kabul edilebiliyor. Eskiden ansiklopediler vardı. efendim işte çok büyük böyle yüz temel eserlerimiz vardı, okumak zorundaydık veya okusak daha iyi olur derdik. Çünkü vaktimizi alabilecek ya da bizi geliştirebileceğini düşündüğümüz tek ulaşılabilir araç buydu. Ama şimdi ekranlardan veya çeşitli okumak için bile bir tablet geliştirilmiş. Bunu çok, yani şu an aa falan diye bilir dinleyenler ama şey olarak, yani dalga geçmek açısından söylemiyorum. Baya baya kitap için oluşturulmuş bir cihaz var, tablet var ve sadece kitap okuyorsunuz. Bütün kitapları onun içerisine yüklüyorsunuz. Bu çok çok önceleri olan bir şey. Veya işte kitap alacaksınız, onun yerine size şey öneriyor. Bunu dijitalde PDF olarak okuyabilirsiniz.
Satın alıyorsun.
Evet, satın alıyorsunuz. Daha da uygun oluyor ve işte yani şimdi kütüphane kültürü vesaireler falan kalmadı. O yüzden çok fazla hani bilgiye ulaşabilmeleri için insanların okumaya doğru meyil etmeleri biraz bu dönemde birazcık azaldı. O yüzden bence okumak gibi güzel bir alışkanlık yok. Kitapla okumak güzel ama ben dinleyenlere de saygı duyuyorum açıkçası. Yani dinleyerek kitabı bitirmeye çalışan kişilere de saygı duyuyorum. Bence orada da bir bilgi var. Orada da bir doldu. Kendini versin yeter ki bir şekilde.
Çünkü zamandan tasarruf etmek lazım. Şimdi adam, evet, şoför veyahut, evet, da araba kullanıyorsun. İstanbul'da 2 saatte bir yerden bir yere gidiyorsun. Ne yapacaksın?
Evet,
kitap sesli kitap yok. Güzel
sesli
olur.
Kitap
ama
güzel
tabii
şey.
Aklını, evet, vereceksin. Evet. Veyahut da evde ablalarımız, hı-hı, hanımefendiler. Hı hı hı. Yemek yapıyor. Ne yapacak? Aç orada hemen, değil mi, sesli,
evet,
kitap?
Evet.
Şimdi ansiklopedi deyince, hı, gerçekten gazeteler verirdi ama bir evde eğer ansiklopedi varsa çocuk o ansiklopediyi açınca böyle dünyalar onun oldu. Rengarenk. Hı hı hı. Zaten bir İngilizlerin vardı, bir Fransızların vardı,
evet,
zaten.
Evet.
Kaynak da çok yoktu. Ama eskiler güzeldi ya.
Evet. Şöyle bir anım var ansiklopedi demişken. Şimdi bize bir araştırma ödevi verildi. Araştırma dediysem de 3. sınıftayım bu arada. 3 ya da 4. Bir ödev verildi ve bunu ansiklopedi araştırmamız istendi. Ben de abime soruyorum. Abim de öğretmen. İşte şöyle dedi ki, ansiklopedide araştırman gerekiyormuş. Neden bana soruyorsun? Git ansiklopediye bak. Ben şimdi gittim, ortadan bir ansiklopedi çektim. Şimdi onun alfabetik olarak sıralandığını bilmiyorum. Efendim içinde de alfabetik olarak sıralandığının farkında değilim. Bana bunu birinin öğretmesi lazım.
Tabii doğal
bunu,
olarak.
Tabii bu ansiklopediye bakmak gibi, öğrenmek gibi bir şey var. Yani böyle bir öğreti var yani. Bunu öğrenmezseniz ansiklopediye bakamazsınız. Şimdi ben de öyle karıştırıyorum. Geldi tabii abim, dedi ki ne yapıyorsun sen? Dedim işte ödev arıyorum. Ödevin ne? İşte sallıyorum şu an, ayda insan var mı? İşte uzayda kimler yaşıyor? Mars'ta insan var mı falan. Ne yapacağım? M harfine bakacağım değil mi? Ben Z'den bakıyormuşum. Sondan başlamışım. Ama sen Mars'a bakıyorsun. M'ye bakacaksın dedi. Ha öyle mi? Gittim M'yi buldum. Getirdim. Açtım. Sonra M'yi açtım. Evet, sonraki harf A. A'ya bakacaksın. Sonraki harf, böyle sırayla gittiğini orada öğrendim. Dolayısıyla bu bile bir öğreti ve her şeyin sırayla yapılması gerektiğini, her şeyin bir sırası olduğunu orada öğreniyoruz. Şimdi bunları nereden öğreniyor çocuklar? Nereden öğreniyor gençler? Nasıl öğrenecekler? Önceliklerin ne olduğunu vesaire nasıl öğrenecekler? Bunları şimdi düşünüyorum. Bakın ansiklopedi deyince böyle bir öğreti aklıma geldi. Onu da açıklamak istedim yani.
Tabii teknoloji de öyle değil ki. Yazıyorsun, tak
çıkıyor.
Diye çıkıyor yani.
Evet, evet, direkt
hatta
yazıyorsun.
Hatta şimdi İslam ansiklopedisi var biliyorsun, Diyanet'in.
Evet.
40 cilti geçti belki de. Hemen hemen herkesin evinde vardı. Abi 20 geldi. Abi ya, 20 bizde ya. 21'i var falan.
Kuponla alınırdı.
Aa,
değil mi?
Şey yani Diyanet'in çok. Şimdi mesela onu evde tuttuğunda bir yekün 40 tane ve çok ağır.
Evet.
Zaten evde, yanlış anlamasın ama evde ablalar, hanımlar zaten hep ses çıkartıyor. Bu kadar kitap, bu kadar ansiklopedi kim okuyor? Siz okuyor musunuz? Niye burada duruyor? Bunun tozunu mu alacağız falan,
evet,
devamlı.
Evet, evet, evet.
Ama şimdi ne oldu? Teknoloji tak. Ne yapıyorsun? İnternette yazıyorsun İslam ansiklopedisi, hemen o bölüm geliyor.
Geliyor.
Bir de şöyle bir güzellik oldu hocam. Hem kağıt israfı yok hem de, hı-hı, güncellemelerde hemen sisteme girilebiliyor, hı-hı, yani. Hı-hı. Şimdi güncellemeden ne yapacaksın? 21. ansiklopedi şeyi, 21. ansiklopediyi ne yapacaksın? Şey yapmalı, güncelleyeceksin.
Evet.
Hadi baskıya gönder.
Ya kim orası?
Yazık yani.
Evet. Teknoloji gelişti bu anda.
Evet, o noktada inşallah
benim
faydalı olacak. Bu soruyu aslında kendi kendime de sormak istiyorum. Benim alalım ama sana soracağım. Hı-hı. Okuma ile anlama arasında
okuma anlama
anlayarak hızlı okuma tekniktir.
Evet.
Okuma ile anlama arasında nasıl bir bağ olmalı sence?
Burada bence şöyle bir soru sorayım. Aslında sencesini sorayım ben. Soruya soruyla cevap vereyim. Şimdi okumak mı, anlamak mı önemli?
Tabii ki anlamak.
Evet.
Eğer anlamıyorsan ne yapacaksın ki? Ya hedef olmayan tren ne olur ki?
Hiçbir anlamı yok, evet. Ama okumak noktasında da nasıl okuyor? Şimdi nasıldan kastım ayakta mı okuyor, oturarak mı okuyor, yatırarak mı okuyor değil. Yani gerçekten neden okuyorsun? Ben bir kitabı neden alırım, neden okurum? İhtiyacım vardır, işimle alakalıdır veya birinde görmüşümdür, önermiştir. Bu bilgilere ulaşmak istiyorsanız şu kitabı çok okumanız lazım ki öğrenmeniz lazım vesaire. Ben bunu ne yaparım? İhtiyacım olduğunda alır okurum ya da keyfi olarak okurum. Şimdi bunu niye okuyorum? Bir kere bana edebiyat öğretmenim, o zaman memleketten gelmişim, şive, Adana şivesi olunca beni çekti kenara, dedi ki sen bu şiveden kurtulman lazım. Ben dedim ben halimden memnunum hocam. O dedi ki yok hayır ben memnun değilim ve arkadaşların seninle dalga geçiyor, farkında değilsin. Öyle mi öyle?
Kaçıncı sınıf?
9. sınıftayım, yani lisedeyim, lise 1'deyim. O zaman dedim ki ne yapabilirim? Sana dedi bir tane kitap önereceğim, o kitabı alacaksın. Kitabın adı Monte Cristo Kontu. Alexander Dumas. Şu an 2 ciltliği var onun piyasada ama bayağı kalın bir kitap.
Pekala, bir şey soracağım. Nasıl konuşuyorsun?
Ya işte ne yapıyorsun?
Örnek var mı?
Ne yapıyorsun? Bugün ne yaptın? İşte geliyorsun mu, gidiyorsun mu? Böyle konuşmalar.
Allah şimdi, Allah. Tabii, Adanalılar şimdi, öyle mi konuşuyor?
Tabii memlekete gitsek.
Sen bu arada Adanalı mısın?
Daha
şimdi daha spontan olsun. Rejide Mehmet abi var.
Evet.
Mehmet abi benim arkadaşım Adanalı olduğunu unutmuşum. Türkçeyi
niye
düzeltmiş.
Adanalılara karşı bir yok, bilmemiz
hayır,
gereken bir...
Yok değil o açıdan değil.
Ona göre saygı.
Hani Adanalı olduğunu unutmuşum. Türkçeyi o kadar düzgün konuşuyor ki düzeltmiş yani.
Evet. Şimdi tabii memlekete gidince hemen değişir.
Tabii.
Yani doğal olarak oraya uyum sağlamaya tabii çalışma çabası falan.
Kitabı aldın.
Kitabı aldım. Yani daha doğrusu getirdi verdi sağ olsun. Çok kalın bir kitaptı. Bunu dedi okuyacaksın.
Bir daha zikredelim mi? Dinlesin, dinleyenler öğrensin.
Evet, şimdi edebiyat öğretmenim.
Yok kitabın ismi.
Ha, Monte Cristo Kontu. Alexander Dumas'ın. Eğer çocuklarınız, lise çağındaki çocuklarınız kitap okumayı sevmiyorsa, yok ya bana hiç kitap iyi gelmiyor diyorsa bu kitabı kesinlikle okut.
Neden hocam?
Macerasıyla, anlattığıyla, düşüp kalkmasıyla, hayatta görebileceği bütün evreleri çocuğa gösteriyor ta o yaşlarda.
Pekala, Türkçeyi de mi düzeltiyor?
Türkçeyi de düzeltiyor. Oraya geleyim şimdi. Orada teknikler giriyor. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ben sadece okudum. Bana dedi ki bunu bitir. Bitirdim. Süre verdi. Şu kadar sürede bitirdim. Geldim hocam. Dedim bitti bu. Seviniyorum ben. Tamam dedi. Çok güzel. Şimdi de dedi bu kitabın aynısını sesli okuyacaksın. Bir ortama gideceksin ve sesli okuyacaksın. Hocam dedim bu kadar kitap 2 ayda bitirmişim. Nasıl sesli okuyayım? Ben anlamam. Sesli okuyacağız. Bir 2 ay daha verdi. Ben aynı kitabı bu sefer sesli okudum. Sonra dedi ki tamam bu kitap yeterli ama bu kadar kalınlıkta olan yine bir kitap önerdi. O kitabı aldım, okuyacağım. O da şeyin yine Tolstoy'un bir kitabı, Diriliş Olması Gerekiyor, bir kitap aldım. Biraz kalın yine. Dedi ki bunu hem sesli okuyacaksın hem de bir sayfa normal okuyacaksın, bir sayfa ağzında kalemle okuyacaksın. Hiç ağzınızda kalemle kitap okudunuz mu hocam?
Yani Türkçem o kadar düzgün ki... Şimdi Mehmet abi gülüyor.
Şimdi böyle bir aktivite, sonra 2 hafta sonra çağır, tamam dedi yeter bu kadar bence, bundan sonrasını dedi yeterli sana. Ne hissettin diye sordu. Ben dedim ki hocam Türkçem değişti mi bilmiyorum ama dedim yani İstanbul Türkçesi konuşmak üzerine biraz beni çalıştırdı hoca. Ama dedim çok kelime dağarcığım yükseldi ve ben artık konuşurken ne diyeceğimi, nasıl konuşacağımı, hangi kelimeyi kullanacağımı çok düşünmeme gerek kalmıyor. Çünkü hazinemdeki kelime sayısı arttı. Hmm. Hazinemdeki kelime sayısı artınca rahatlıkla insan konuşabiliyor. Ve ağzından çıkacağı o kelimeye güveniyor. Yani ya bu ihtilaf mıydı, itilaf mıydı? Yok bu efendim şu muydu, bu muydu demiyorsun. Yani onun o kelimeyi birkaç yerde kullanıldığını da işittiğinde, okuduğunda bunlarla beraber ne yapıyorsun? Sen öğrenmiş oluyorsun. Türkçe daha da net öğretiliyor. Öğreniyor bu şekilde. Okuma burada devreye giriyor. Okuduktan sonra, doğru okuduktan sonra, nasıl okumak derken buraya girmiştik. Şimdi doğru okuduktan sonra anlama kısmına geliyoruz. Ben o kitaptan ne anladım? Ben o kitaptan Türkçe'yi doğru konuşmayı anlamam gerekiyordu aslında. Yani verilen teknik ve aktivite buydu. Ama ben o kitaptan ayakta nasıl kalınır, düştüğün yerden nasıl kalkılır, etrafındaki insanlara nasıl bakılır, bununla ilgili ne tür aktiviteler yaparsan iyi bir yol kat edersin, düşmek her zaman yok olmak mı demektir, kaybetmek her zaman gerçekten kaybetmek mi demektir, yoksa bir fırsat mı olarak algılamam gerekir gibi bir sürü çıkarımlarım oldu. Anlamak bence bu. Yani bir kitabı okurken o kitapta anlaman gereken şeyi sana göre anlaman gerekiyor. Onların ne olduğunu da mutlaka not olmak lazım. Ben naçizane sizden birazcık söz almış oldum. Bu önemli bir konu. Sizin de özellikle alanınız biliyorum. Kitap okurken Küçük blok notlarımız mutlaka kitap aralarında olmalı bence. İlk defa duyduğunuz kelime, çok önemli gördüğünüz cümle, bir yerde mutlaka not almanız ve onu bir yerde kullanmanız lazım. Özellikle onun için ortamlar bulmanız lazım. Ortamlar arayışına girmeniz lazım ve onu cümlede kullanmanız lazım ki o zaman ancak okuduğunu anlamak oluyor bana göre hocam.
Eyvallah. Şimdi harika örnekler verdin değerli hocam. Kitapta önemli. Tekrar bir gözden geçirmek lazım. Ben tekrar o şey yapacağım. Kitabı bir ele alacağım. Öğrencilerime tavsiye ederim. Türkçe öğretmenine buradan saygılar, sevgiler. Eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin.
Eyvallah.
İşte bir öğretmen bir insanın hayatını kurtarabiliyor hocam. İşte aynen, görüyor
öyle
musun?
Aynen öyle. Şimdi orada ne vardır? Şimdi ne oluyor? İşte çocuğa zorbalık yapılıyor. Al rehber öğretmen diye getiriyor. Hayır. Bana orada zorbalığı gören bir edebiyat öğretmeni diyor ki bana bunu düzeltebiliriz.
Sana yardımcı oluyor.
Evet, bana yardımcı oluyor. Ben bunun farkındayım. Evet, ama bunun da iyi bir şey. O zamanlar, yani 2003'ten bahsediyorum. O zaman Adanalı Abidinler bilmem neler falan böyle piyasada çok fazla var. Adana furyası dönüyor ve bu çok popüler
hatta
bir şey.
Hatta Adana dizileri de yanlış
tabii,
hatırlıyorum. Sanki var değil mi?
Tabii o dönemlerde var. Evet. Tabii o dönemlerde var ve bunlar çok böyle popülaritesi yüksek ve insanlar, ben de zannediyorum ki yani ilgi duyuyorlar, alaka duyuyorlar ve gerçekten benimle konuşmak için zaman ayırıyorlar falan. Hayır, edebiyat öğretmeni mevzuyu çakmış ve hemen diyor ki senin bunu acilen düzeltmen lazım.
Şimdi değerli hocam, teknolojinin bu kadar yoğun bir tempoda hayatımıza girmesiyle biz insanoğlu dünyamızda hafızamızın kaybına sebep olabiliyor muyuz?
Ya ben bunu şöyle özetleyeceğim. Navigasyon meselesi. Büyük nimet değil mi? Yani ben çok nimetlerinden yararlanıyorum.
Ama navigasyonda şöyle bir durum var. Ben de yararlanıyorum araba kullandığım zaman da. Yolu bilmediğimden değil. Nerede trafik azsa onu gösterdiği için.
Hep biz de bu tuzağa düşüyoruz. Bir gün şarjım bitti. Bağcıların ortasındayım. Ne sokak biliyorum, ne yol biliyorum, ne yordam, hiçbir şey bilmiyorum. Trafik. Neye bakıyorum? Trafiğe. Neyine bakıyorum? Birinci köprü mü, ikinci köprü mü? En azından bunu söyle. Sanki Bağcılar'ın ortasında kalsam ikinci köprüye gidebilecek bir şeyim var. Hani yol tercihim var. Öyle bir şey de yok. Şarjım bitti. Herhangi araçta da almamışım kablosunu falan. Kaldık mı ortada? Ne yapacağım? Şimdi tabelaya kaldık. Tabela ara, onu bul falan.
Ya da dışarıya soracağım.
Evet. O dışarıda zaten sormak çok şey olmuyor. Durdurman gerekiyor vesaire, gitmen gerekiyor. Öyle eskiden bakkala sorayım diyebileceğimiz küçük alanlarda kalmamış. Her yer cadde olmuş hocam. Her yerde insanlar akıyor gidiyor. Kimse direkt metroya hop cup dalıyorlar. O yüzden çok fazla sormak imkanı da yok. Ne yapıyorsun? Biraz daha ilerliyorsun falan filan. Bir şekilde gidiyorsun ama navigasyon meselesini bence arada kapatmamız lazım. O yüzden dedik yani teknoloji bizim hafızamızı azaltıyor mu ya da bununla oynuyor mu? Bence bazı nimetlerden evet yararlanalım ama arada bir onu tercih etmeyelim. Bakalım birinci köprü mü, ikinci köprü? Birinci köprü. O zaman siz bildiğiniz yoldan gidin ve birinci köprüye bağlanın. Bir şekilde oradan gidin ya da ben buradan Düzce'ye nasıl giderim? Düzce yoluna, Düzce ayrımından girene kadar navigasyon kullanmayın. O zamana kadar navigasyonsuz gidin mutlaka. Bu çok
beyin
önemli.
Beyin çalışması açısından faydalı aslında.
Kesinlikle. Yani kesinlikle öyle, bir araca ihtiyaç duymadan beynimizi aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Yani teknolojiyi kullanırken her şeyiyle ona güvenmememiz
aslında
gerekiyor.
Aslında zaman zaman kullanmadığım da, ben kendi adıma mesela zaman zaman kasti kullanmadığım da oluyor da, ben şunu çok yaparım mesela. Beyin yeni şeyler yaptığında, yani standart şeyler yaptığında beyin gelişmiyor. Yeni şeyler yaptığında. Mesela ben hep aynı yolu kullanmam. Hı hı. Karşı yola geçerim. Hı hı. Kaldırıma geçerim. Mesela geçen gün evde yemek yiyoruz. Her zaman oturduğum bazı yerler var evde, hı hı, masada. Hı hı. Tam tersini yaptım. Hı hı. Eşim dedi ki ya dedi sen burada oturuyordun. Yok dedim, burada oturdum.
Çünkü ona göre tabak gelecek sana ya.
Ona göre. Hizmet geliyor, evet, Allah razı olsun. Dedim ki yok ben burada oturacağım. Beynim yeni yerde görsün, hissetsin. Yani aslında çok önemli şeyler.
Kesinlikle.
Yani sıradan şeyler de yapmamız lazım. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bu da doğru değil.
Değil.
Bu inşallah.
Işte teknolojide de işte bunlar var. Yani teknolojide de bu aynı şeylerden sürekli yararlandığımızda kullanamıyoruz. Şimdi yapay zeka furyası başladı.
Evet maalesef, yani iyi de ama bazen de bilmiyorum nasıl olacak.
Yani
şey
onu ayrıyeten isterseniz gündeme, evet, edelim. Ben yani üzerine çokça şu an yazılar okuyorum. Biraz daha kendimi hazır hissettiğimde o konuya da gireriz başka programda.
İnşallah.
Ama şöyle bir şey var. Hala bir kere siz öğretiyorsunuz yapay zekaya. Yani radyo programında hangi soruları sorayım diye diyelim ki sordunuz yapay zeka. O size bir şeyler diyecek ama siz bir sınır çizmeniz lazım. Ona önce radyo programında neler konuşulduğunu anlatmanız, aktarmanız lazım. Öğretmeniz lazım yani.
Ama saçmalamıyor mu? Yeri geldiğinde saçmaladığı
oluyor. Tabii ki yani. Ne öğretiyorsanız onu alıyorsunuz. Doğru öğretmeniz lazım.
Tabii
doğru
ya. Evet,
size yani. Asistan gibi düşünün.
Tabii,
her şeyi aynı. Bilmez o yani.
Tabii. Hocam şimdi bilginin kıymeti konusunda neler söylemek istersiniz? Yani bilgi kıymetli mi?
Kullanıyorsanız, kullanmak için bilgiyi ediniyorsanız, bir yerde sarf etmek için bilgi edinme niyetiyle ayağa kalkıp ve bu işi icra etmeye çalışıyorsanız bence çok kıymetli. Ama bilgi sadece sizde kalıyor ve hiçbir yere yayılmıyorsa bence çok bir anlamı yok.
Yani
felsefi
o zaman,
mi oldu?
Yok değil, zaten ayette de var.
Evet.
Hani kitap yüklüyor, eşekler gibi olur o zaman, merkepler gibi olur yani.
Eyvallah.
O zaman şunu sorabilir miyiz, kişi bilgiye mi hükmeder yoksa bilgi kişiye mi desek nasıl bir
bence bilgi kişiye. Alırız? Bence bilgi kişiye. Senin fikrin ne?
Bilgi güçtür.
Evet. Yani o güce sahip olmak için insanlar bence zaman harcamalı, para harcamalı. O güce sahip olması, o gücün varlığından hiçbir zaman şüphe etmemek lazım. Bilgi gerçekten güç. O yüzden bilgi...
O zaman bilgi aslında kişiye hükmediyor.
Evet.
Yakın zamanda bir büyüğümü ziyarete gittim. Ben şu anda yüksek lisans yapıyorum.
Ah, ne güzel.
Yani hayata dair bazı şeylerde gecikmiş olabiliriz ama olsun. Bilgi önemli. Hani peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de hadis-i şerifi var. Ne yapıyorsun dedi. Yüksek lisans yapıyorum dedim. Dedi ki 30'undan sonra kariyer biter dedi ya. Sen niye yapıyorsun ki dedi bana.
Bak işte az önce önemli yani. Hani
ya olumsuz... Arkadaş beni motive edeceğine
evet.
Sanki ben hani hiçbir şey yapmıyorum sadece yüksek lisans yapıyormuşum
evet,
gibi.
Evet.
Sonra nezaketsizlik olmasın diye şey yapmadım tabii de sadece şunu hani sordum. Hocam siz doktoru kaç senede yapmıştınız dedim. 16 yılda yaptım dedi. Öyle söyleyeyim.
O 30'undan önce başlamış herhalde de. O yani, zaman şanslı yani.
Ya şimdi şöyle hocam. Yani insanlar yeni yeni şeyler yaptığı zaman takdir edilmesi lazım. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Bir de
kesinlikle.
Şöyle düşün. Ya İngiltere'de şu anda 70'inden 80'inden sonraki insanlar üniversiteye alıyorlar ya. Bir şeyler öğrensinler de Alzheimer olmasın diye. Abi bizim bir şeyler yapmamız lazım yani. Sıradanlıktan çıkmamız lazım. Soruyorsun. Mesela diyorsun ki kardeş nasıl gidiyor? Abi ne yapalım? Rutin işte. İşten eve, evden işe. Haline şükret. Allah araya bir hastane koyarsa görürsün.
Ya. Büyük nimet.
Tabii büyük nimet abi.
Evet, şükretmek lazım.
Sen ne yapıyorsun hocam? Yüksek lisans.
Hocam yüksek lisans bende şu an tamamlandı. O epey oldu.
Ya kariyer hocam evet. Olmaz. 30'dan sonra olmaz kariyer.
Yok ben ona katılmıyorum. Kesinlikle olmalı. Ben şu an doktora üzerine yoğunlaşıyorum.
Ya
aslında
zaten öyle olmalı.
Bir şekilde.
Bana sordu dedi ki evet. Ne yapacaksın sonra dedi. Dedim doktora yapacağım.
Evet.
Sonra dedim üniversitede de zaman zaman ders vermek istiyorum. Yani öğrencilerle.
Muhatap olmak istiyorsun.
He olmak istiyorum. Evet. Yani beni motive etmesini de bekliyorum. Aslında beklemiyorum yani konu açıldı hani bir şeyi bekliyorum.
Beğen arkadaş bir şeyimizi de beğen.
Yani bir muhabbet oldu öyle. Ya dedi o yaştan sonra dedi üniversitede hocam olunur dedi. Hoppala yani şimdi iş nereye gidiyor?
Evet.
Birbirimizin ayaklarından tutup çekmeyelim arkadaşlar.
Aynen öyle. Aynen
motive
öyle.
Edelim takdir edelim ya.
Bir kitaba başladım dese bile bravo dememiz lazım. Bak dijital oyunlarda ne oluyor biliyor musunuz? Yine geldim dijitale. Dijital oyunlarda ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklarımız ne ikna ediyor? Tebrik ediyorlar. Bravo diyorlar.
Evet.
Yıldızlar yağdırıyorlar. Kupalar veriyorlar. Level atlayamamış çocuk. Yani bir sonraki seviyeye geçememiş. Şey demiyor yani ulan ne yaptın sen batırdın oyunu ya çık git şuradan kalk buradan ekranı kapat falan demiyor. Ne diyor? Ya daha iyisini yapabilirsin. Daha önce yapmıştın. Şimdi ona güven. Hadi başla bir daha falan diyor. Yani bizi heveslendiriyor. Ne yapıyor? Dijital oyun çocuklarımızı heveslendirerek ekranda tutmaya çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? İnsanlara olumsuz bilgiler, olumsuz motivasyon kaynaklarını yükleyerek insanların yapacağını da yaptırmıyoruz. Ama çocuklarımızı ikna ederek ekranlarda saatlerce
tutuyor.
Ya
motive
tutuyor.
Etmemiz lazım ya.
Evet,
yani
evet.
Niye motive etmiyoruz
evet.
Ki? Ben şimdi...
Bedava.
Ya söyleşilere gidiyorum okullara. Öğretmenlerle karşılaşıyorum. Hoca diyor ki mesela işte 10 yıllık öğretmenim, 15 yıllık öğretmenim. Diyorum ki hocam diyorum. Kitap yazmayı niye düşünmüyorsunuz?
Evet.
Ya kim okuyacak ki? Hocam öyle düşünmeyin. Siz bilgi birikiminizi kitaba aktarın. Yarın bir gün vefat ettiğiniz zaman o bilgi bu dünyada kalacak. Belki gençlik alacak, okuyacak.
Tabii, tabii.
Yani olay hep para değil ki. Abi bilgiyi sen dışarıya çıkartacaksın ya.
Aynen öyle. Sende olan bir şey.
Tabii tutmayacaksın. Herkes Türkçe öğretmeni. Herkes Türkçe öğretmeni ama sen bir tık daha
bunlar
ötesini yapıyorsun
işte,
ya.
Bahaneler işte, prangalar bunlar.
Tabii ya. Gerek bunlar, yok abi. Evet. Hepimizi motive edelim abi. Herkes aynen okusun, öyle kendisini aynen geliştirsin.
Öyle. Aynen öyle.
Ve hatta herkes güzel işler yapsın. Niye biz en çok bende olsun diye
aynen
düşünüyoruz
hiç,
ki?
Hiç öyle bir şeye gerek yok.
Yani şimdi Turan hocam neye biniyor diyelim, örnek. Toyota'ya biniyor. Hı-hı. Abi Mercedes'e binsin, ne olacak ki? Ben niye üzüleyim ki Mercedes'e bindi? Abi binsin tabii ya. Herkesin kendine olsun ki herkes birbirine bakmasın, takılmasın. Evet. Abi Allah herkese bol bereket versin
aynen
inşallah.
Öyle, aynen öyle.
Herkes... Hadi duayı kaptın hocam Mercedes.
Allah razı olsun, süper. Hadi bakalım buradan çıkınca bir Mercedes bayine uğrayalım.
Bize de dua et hocam ama.
Çok çabuk gerçekleşiyor diyorlar da o yüzden.
Bize bir şey söyleyeceğim. Bize de dua et mübarek yani.
Allah ya razı olsun. Hadi bakalım.
Şimdi son iki soru var. 10 numara 5 yıldız bir soru geliyor. Bilginin bu kadar olduğu bir dünyada sayın hocam, Kur'an-ı Kerim bilgisine yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz?
Yani şöyle, aslında ilk adımımız o. Kur'an-ı Kerim. İnançlı insanlarız elhamdülillah.
Elhamdülillah.
İlk öğrenme de oradan başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk öğrenmesi de oradan başlıyor. Yani o da bir şey bilmezken orayla başlıyor. Öyle mi? Bize anlatılan bu. Buna da inanıyoruz. Dolayısıyla Kur'an öğrenimi, Kur'an öğretilmesi öncelikli olmalı bence. Yani bir ailenin, bir çocuğuna öncelikli olarak ne öğretmesi gerekiyor diye sorduğunuzda ben derim ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli. Bununla ilgili bir ilim edinmeli. Çocuk yaşlarda bunu bir şekilde toparlayabilmeli. Sonra diğer dil, diğer eğitim, tabii ki bilim, tabii ki ilim, fenli ilimler olabilir, dil ilimleri olabilir. İstediği şekilde çocuk kendini geliştirebilir, yetiştirebilir. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenmesini, Kur'an-ı Kerim'le bilgiyi birleştirmesini, bilginin ilk adımının Kur'an-ı Kerim olduğunu, inancımıza güvenerek bu şekilde adım atması hem çocuklarımıza hem bizlere çok büyük kazançları olur, bereketi olur diye düşünüyorum.
İnşallah değerli hocam. Son soru olarak o zaman sorun ve fırsatlar arasında gözden kaçırdığımız ne gibi bağlar vardır? Sorun ve fırsatlar arasında gözden kaçırdığımız. Yani evet bir sorun var. O sorun üzerine gidip o sorunu yeniyor muyuz? Veyahut da önümüze gelen fırsatları gole çeviriyor muyuz?
Çok önemli bir konu. Aslında baktığımızda sorun varsa... Ben hep şöyle söylerim. Bir yerde problem varsa çözüm de vardır. Şimdi bir sorun varsa mutlaka çözüm de vardır. Çözümü olmayan bir şey sorun değildir. Ya da çözümü olmayan bir şey problem de değildir. Yani çok doğru bir şeyle gidelim, mantıkla gidelim. Bir yerde bir sorun var. O zaman bir yerde de çözüm var. Peki çözümü yoksa o zaman problem değil ki o. Yani bir sorun değil artık. O yüzden sorun var mı? Çözüme, yani fırsata gidelim. Çözüm bir tane olmak zorunda değil. Çeşitli çözümler olabilir. Bunun için de sorunu çok büyük bir taş düşmüş gibi üstümüze, efendim çok büyük bir engel çıkmış gibi algılamayıp önce parçalayalım. Nedir? Parçala, böl, parçala, yut. Böyle bir teknik var değil mi? Bu illa savaşta olmak zorunda değil. Bu kendi hayatımızdaki savaşlarda da olabilir. Sorun savaşı. Problemle karşı karşıyayız.
Yani her sorun bir fırsattır değil mi?
Evet, her sorun bir fırsattır. Her sorunun bir çözümü vardır. Her sorunlu bir durumun çözümü vardır. Çözüm yoksa sorun değildir ki zaten. O yüzden biz ne yapacağız? Veya fırsata çevirmemiz için, fırsat da burada seçenek aslında. Bir problem var, ben bu problemi parçalamam lazım. O güç bende var mı? Var. Önce normal bir şeymiş gibi algılamam lazım ve ben bunu çözümlemem lazım. Çözümlerken de 5-6 tane çözüm bulurum. O çözümün içerisinden herhangi birini seçmem, işte o fırsattır. Ben o seçeneği gerçekleştirdiğimde fırsatı da yakalamış oluyorum. Dolayısıyla soruna sadece bir sorun, probleme sadece bir problem olarak bakarsanız ve bunu aşamam gözüyle de yaklaşırsanız, yaklaşımınız bu olursa gerçekten aşamazsınız ve üst üste sorunlar yüklenir. Sorunları çağırmak diye bir deyim vardır. Yani problemi çağırmayacağız. Problem var mı? Çözümünü bulacağız bir şekilde. Mutlaka oralarda bir yerdedir. Ya bakın alının altını kaldırın,
çözüm
kapıyı açın.
Çözüm odaklı olmak lazım.
Evet, yani çözüm bu işin, sorunun aslında kaynağı olduğunu bilmemiz lazım. Sorunun kaynağı, problemin kaynağı problem değildir. Problemin kaynağı çözümdür. Siz çözümü arayın. Problem zaten var. Problem zaten var olacak. Siz çözüme odaklanın. O da fırsatları doğuracaktır bize zaten.
Evet, şimdi bunu tabii seninle konuşurken aklıma geldi. Bazen söyleşiye gittiğimizde kitap imzalıyoruz. Oraya bazen şöyle sözler yazıyorum. Kartallar yüksek uçar. Diyor hocam biz Fenerbahçeliyiz. Oğlum dedim konu Fenerbahçe Beşiktaş değil dedim.
Onlar da yüksek uçar aslında.
O da ama Serçe olduğu için tamam da. Olay o değil dedim ya. Sen olayı dedim başka türlü bak. Kartallar yüksek uçar derken ya bir öğrenci olarak hedefleriniz her daim tutulabilir olsun. Yani ben Amerikan başkanı olacağım. Değil Amerikan başkanı olmak. Ben Türkiye'de çok güzel işler yapacağım. De ve yoluna devam et mesela.
Daha da netleştir hatta.
Bir gün Ankara'dayız. Bir kız meslek lisesindeyiz. Ondan sonra işte bitti. Kız öğrenciler geldi. İmzalıyoruz. Bir tane öğretmen yanıma yanaştı. Yanılmıyorsam yani 2015 olabilir. Dedi ki hocam dedi ben de kitap imzalatacağım ama bana şu cümleyi yazar mısınız dedi. Buyurun dedim. Yıldızlar yalnız gece parlar dedi. Dedim hocam müthiş bir söz dedim ya. Dedim siz nereden bunu şey yaptınız? Dedi ki ben de bir kitaptan veyahut da birisinden duydum dedi. Gerçekten öyle hocam ya. Yani aslında Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri'nin yaratmış olduğu biz değerli kullarına baktığımızda hepimiz aslında yıldız gibiyiz. Yani bu ibadetleri çok iyi yapsak meleklerin bile üstüne çıkabiliyoruz.
Yıldız olmayı bilmek lazım işte.
Veyahut da altta meleklerin de altında Allah muhafaza şeytanların da altında kalabiliyoruz. Onun için yıldızlar hep gece parlar hocam.
Eyvallah.
Nokta. Evet kıymetli dinleyenler bakış açısında değerli konuğumuz Tunahan Gök hocamla beraber geçtiğimiz hafta gençliği ve hedefleri konuştuğumuz ancak bu haftada bilgiyi okumayı teknolojiyi yani bunlara bir anlam katmayı konuştuğumuz yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocam her iki programda da vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı programlarınız olsun efendim.
İnşallah Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısında güzel bir yayın gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.